Ayrım 4. Sayfa 21. 2. Krizlerin siyasi mirası. 1929 krizi dışındaki bütün ekonomik krizlerin ağır bir siyasi miras bıraktığı bir gerçektir. 1929 krizinin olumlu siyasi mirasının ekonominin bağımsızlaşması, ulus ve ulus devletin oluşması bağlamında olduğu, halkın gelişmesini ve ekonominin kalkınmasını sağlayacak kurumsal altyapıyı oluşturduğu belirtilmelidir. Soğuk Savaş yıllarında yaşanan ve IMF ile DB yanında OECD fonları ile de desteklenen 1958 ve 1978 krizlerini askeri darbe ve demokrasinin askıya alınması, partilerin kapatılması izlemiştir. Toplum uzunca bir süre bu müdahalenin yarattığı ciddi siyasi çalkantılarla sarsılmıştır. Gerçi bu krizlerde yaşanan dış borç konsolidasyonu ve alınan resmi kredilerle askeri darbeler arasındaki ilişki bugüne dek belgelenmiş değildir. Ancak Soğuk Savaş yıllarında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin kıyısında jandarmalıkla görevli Türkiye'nin NATO'dan bağımsız bir askeri eylem yapabileceğini düşünmek zordur. Çalkantıların en ağır biçimde hissedildiği kurumların başında üniversiteler gelir. Bunlara gençliğin 1980'li yılların askeri baskı düzeninde aldığı ciddi yaralar eklenmelidir. Bazı gözlemciler 1990'lı yıllardaki siyasal istikrarsızlığın kökeninde siyasi partilerin kapatılmasının yattığı kanısındadır. Bunlara gençliğin aldığı ciddi yaralar eklenmelidir. İkinci olumsuz etki alanı 12 Eylül 1980 darbesiyle birlikte sarsılan demokrasinin temel taşları olan işçi sendikaları olmuştur. Diskin tasfiyesi, malların el konması yoluyla sendikal hareketin aldığı ağır yaralar bu bağlamda hatırlanmalıdır. Yine 12 Eylül 1980 darbesiyle birlikte Türkiye'nin ekonomi politikalarının adım adım siyasal iktidarın iradesinden çıkıp IMF ve Dünya Bankası'nın tekeline girmesi ve çok zaman kendi çıkarıyla bağdaşmayan, bazen de mantık dışı olan ekonomi politikalarının dayatılmasıdır. 2000'li yılların başında artık hükümet halkın refahının, gelişmesinin aleyhine olabilecek uygulamaları dahi yürütmek durumundadır. Demokrasi ve siyaset neredeyse talihleşmiştir. Pek çok alanda alınan kararlar kurullar yoluyla siyaset dışına itilmiş bulunuyor. Demokrasi ve siyasal iktidar borçları çevirme, dış sermayeye istediği tavizleri sağlama, ABD ile AB'nin politik ve ekonomik taleplerini yerine getirme amaçlarına dönük biçimde işliyor. Yani krizler sonuçta Türkiye'yi dış bağımlılığı çok yüksek bir konuma getirmiş bulunuyor. Ek 1. Türkiye'yi etkileyen olumsuz dünya olayları 1929-2003. 1929-1933. Büyük dünya depresyonu sürecinde çöken tarım ürünleri fiyatları ve şiddetle aleye dönen dış ticaret hatları, daralan ihracat pazarları ve dış kredi olanakları. 1954. Kore Savaşı'nın bitmesiyle dünyada düşmeye geçen ham madde ve tarım ürünü fiyatları, aleye dönen dış ticaret hatlarının 1958 krizini izleyen yıllarda kötüleşerek sürmesi. 1958. ABD'nin durgunluğa girmesi, Avrupa Ekonomik Topluluğu paralarının konvertibiliteye geçmesi ve Roma Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinin yarattığı ticaret saptırıcı etki. 1968. Bretton Woods sisteminde ABD dolarının altın değerinin 1 ons altın eşit 35 dolarda kalmayacağının anlaşılmasını izleyerek dolar aleyhine spekülasyonun giderek şiddetlenmesi. 1971. Bretton Woods sisteminin çökmesi, ABD dolarının altın pariteden ayrılıp devalüe olması, kağıt para sistemine ve dalgalı kurlara geçiş, dünyada ham maddeler üzerine hızlı bir spekülasyonun ve fiyat artışlarının başlaması. 1974. Birinci petrol krizinin patlamasıyla dış ticaret hatlarının şiddetle aleye dönmesi, Alman marka ve İsviçre frankının dolara karşı hızlı değer kazanması, petrol ithalatçısı ülkelerde yayılan durgunluk ve artan enflasyon, düşen faizlerle petrodolar politikasının uluslararası finans pazarında devreye sokulması, fonların gelişmekte olan ülkelere denetimsiz pazarlanması. 1978. Petrodolarları dolaşıma döndürme politikasının yarattığı aşırı kısa vadeli borçlanmanın Türkiye ile birlikte bir dizi gelişmekte olan ülkeyi, Arjantin, Zaire, Peru gibi birlikte krize götürmesi, uluslararası bankaların gelişmekte olan ülkelere kredileri kısarken faizleri yükseltmeleri. 1979-80. İkinci petrol krizinin patlaması, İran-Irak savaşının başlaması üzerine petrol fiyatlarının tekrar reel sıçramaya geçmesi, ABD'de para arzı kısılmasının dünya reel faiz hatlarını katlayarak artırması, tarım fiyatlarının tekrar çöküşe sürüklenmesi. 1982, büyük borçlu Latin Amerika ülkelerinin borç ödeyemez duruma düşmesiyle dünyada büyük borç krizinin patlaması, reel faiz hatlarının tekrar yükselmesi. 1987, Kasım ayında New York borsasının çökmesi, izleyen yaygın banka iflaslarıyla ABD ekonomisinin uzun süreli 1987-91 durgunluğa girmesi, doların güçlü paralar karşısında mark, yen gibi değer kaybı. 1990, Tokyo borsasının çökmesi, Japonya'da finansal kırılganlığın ortaya çıkması ve uzun süreli durgunluk deflasyon sürecinin başlaması. 1990-91, Irak'a ambargo ve izleyen Körfez Savaşı, bölgeden turist ve sermaye kaçışı, petrol fiyatı ve bölgeye kredilerin faizlerinde fırlama. 1992 ve 93, yaz ayları. Avrupa paraları aleyhine spekülasyon sonucu Türkiye'ye rakip ülkeler paralarının devalüasyonu, ABD'ye sermaye kaçışı, ABD'de hızlı, ABD yavaş büyüme, doların değerlenmeye geçişi. 1994, Meksika'nın krize girmesi, Brezilya ve Arjantin'in onu izlemesi, bunların paralarının ve Çin parası Yuan'ın devalüasyonu, bu ülkeleriyle gelişmekte olan ülke pazarlarından sermaye kaçışı, dünya gayri safi yurt içi hasılasında mutlak bir düşüş, 7 yıl süren GATT-Uruguay turu görüşmelerinin tamamlanması. 1997-1999, Uzak Doğu ve Güneydoğu Asya ülkelerinde yüksek oranlı devalüasyonlar ve kriz, bu ülkeler ve gelişmekte olan ülkelerden sermaye kaçışı, krizin başta bölgeye büyük yatırımcı Japonya, dünyayı tehdit eder boyuta varması, petrol fiyatının çökmesi, ülke paralarında büyük çaplı devalüasyonlar ile dünya pazarının daralması, Latin Amerika'da krizin yayılması. 1998, Asya krizinin Rusya'ya intikali, Rusya'nın moratoryum ilanı ve rublenin devalüasyonu, Rusya pazarının daralması, bölgeden sermaye kaçışı ve kredi faizlerinin artışı. 2000, dünya petrol fiyatlarının hızla artması, ABD'de Nasdaq'ta hisse fiyatlarında çöküşün başlaması, ABD'de durgunluk işaretleri ve sermaye kaçışı. 2001, Arjantin krizi ve Latin Amerika'ya yayılması, ABD'de 11 Eylül terörüyle birlikte teröre karşı önleyici savaş eğilimlerinin ortaya çıkışı ve Nasdaq'taki çöküşün diğer hisselere yayılması, ABD'de büyük boylu şirketlerin iflasları ve büyük çapta yolsuzlukların patlak vermesi, sermaye kaçışını izleyerek ABD'de durgunluğun yayılması, doların AB12'nin ortak parası olan Euro karşısında değer kaybının başlaması. 2002, ABD'nin İngiltere ile birlikte Afganistan'ı bombalaması ve işgal etmesi, işgalin bölgedeki petrol yollarını kapsaması, savaşın ABD'ye boyun eğmeyi reddeden Irak ve İran'ı da kapsama olasılığının artması, Nasdaq başta ABD'de New York borsasında çöküş, şirket iflasları ve şirket yolsuzluklarının sürmesi, Euro karşısında ABD dolarının değer yitirmesinin giren sermayenin ABD'yi terk etmesiyle sürmesi, Arjantin'deki çöküşü başta Uruguay ve diğer bölge ülkelerinin izlemesi, siyasal karışıklıkların Latin Amerika'da artışı, ABD'nin Irak Savaşı için Türkiye'yi kullanma girişimleri. 2003, ABD'nin İngiltere ile birlikte Irak Savaşı'nı başlatması ve Mayıs başında kazandığını ilanı, Irak'ın işgali, bütün dünyada savaşa karşı tepkiler sürerken bu bağlamda AB içinde bir çatlak olması, işgal boyunca Irak'taki iç karışıklıkların sürmesi, Kuzey Irak'ta yeni bir devlet oluşumu, yükselen pazar ülkelerini hızlı sermaye akışının başlamasıyla başta Türkiye ve Brezilya ekonomide geçici rahatlama yaşanması. Birinci kısım, eski dünyada ekonomik krizler. Eski dünyada ekonomik krizlerden kastedilen 1990 sonrası Türkiye'nin yaşadığı gelişme aşamasında artık krizde rolü olmayan etkenlerin bu dönem krizlerinde en önemli etkenlerden biri olmasıdır. Ayrıca krize karşı alınan önlemlerin de günümüzün küreselleşme sürecinde uygulanabilirliğini önemli ölçüde sınırlamış olmasıdır. Eski dünyanın baş ayırıcı özelliği Türkiye'nin tarımın egemenliğindeki ekonomik yapısı, gerek gayri safi milli hasılada gerek ihracat gelirindeki yüksek payıdır. çok ilkel tarım teknolojisi sonucu dışsal egzojen etkenlere bağlı olarak yıllık şiddetli üretim çöküşlerinin doğrudan ve dolaylı yoldan gayri safi milli hasılayı ve ihracat gelirini geriletmesi, diğer yandan ihracatta tarım ürünleri egemenliğinin dış ticaret hatları çöküşlerinde yine ihracat gelirini ve ithalat kapasitesini kısıtlayarak gayri safi milli hasılayı ya da artış hızını düşürmesidir. Bu bağlamda incelenen iki büyük krizden biri Büyük Dünya Bunalımı'nda 1929 yaşanan, ikincisi ise 1958'de patlayan krizdir. Ancak bunlar incelenmeden önce bu savı desteklemek için söz konusu dönemde gayri safi milli hasılada mutlak düşüşlere yol açan tarım kesimi verim istikrarsızlığının ve dış ticaret hatları çöküşlerinin gayri safi milli hasıla değişimlerine etkileri incelenecektir. Bu iki kriz aynı zamanda dünyadaki olumsuzlukları dışlamada, serbestleşme yerine ekonomide denetleme politikalarının krizi yönetmede ve aşmada etkenliğini gösterir. Ele alınan bu iki krizde daha sonraki dönemlerde olduğu gibi en yakın tetikleyici etken yine kısa vadeli dış borç birikiminin ödeme güçlüğü yaratmasıdır. Bunun gerisinde ise büyüyen cari işlemler bilançosu açıkları ya da döviz kontrol rejimindeki politika aletleriyle giderek kısıtlanan ithalatın yarattığı bunalım bulunmaktadır. İncelenen her iki krizi izleyerek uygulamaya giren mali piyasaları, denetimli ekonomi ve iktisadi planlama ise temel kriz kaynakları gibi günümüzün ideolojisinde eski dünyanın politika aleti sayılabilir. Bu değerlendirme bu politika gereksizdir demek değildir. Sadece Türkiye'nin siyasi konumu AB, IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü bağlantıları veri iken uygulamanın söz konusu olmadığıdır. Ayrıca her iki kriz de ekonomide önemli yapısal dönüşümlerle tanımlanmıştır. Söz konusu ekonomi politikası dönüşümleri serbest piyasa ve veya arizi müdahale ekonomisinden rasyonel denetim biçimi olan iktisadi planlamaya geçiş ve kriz sürecindeki ekonomide yapısal dönüşümler yeni dünya düzeninde yaşanan finansal krizlerden çok farklı sonuçların yaşanmış olduğunu gösterir. 1. Bölüm Tarım kesiminin etkilediği ekonomik krizler 1923-1970. 1. Tarımın ekonomide istikrarsızlık yaratma nedenleri. Cumhuriyetin kurulduğu 1923 yılından 1970'li yılların başına kadar geçen yaklaşık yarım yüzyıllık sürede Türkiye istikrarsız tarımsal üretimin egemen olduğu tipik bir az gelişmiş ülke yapısını sürdürdü. Bunun başlıca göstergesi tarımın ulusal etkenlere bağlı verim istikrarsızlığı yanında gayri safi milli hasıla ve ihracattaki göreli payının yüksekliğiydi. 1960'lı yılların başına kadar ilkel teknoloji ötesine geçememiş tarımın gayri safi milli hasıladaki payı %40'ın, ihracattaki payı ise %80'in altına inmemiş, birincisi sık sık %50'nin üstünde seyretmişti. Ancak 1970'li yılların başındadır ki birinci rakam %30'un biraz altına, ikinci rakamda %70'ler civarına düşebilmişti. Böyle bir ekonomik yapı, gayri safi milli hasıladaki tarım dışı ekonomik faaliyetlerin büyük ölçüde tarıma bağlı kaldığını işaret eder. Ticaret, ulaştırma ve mali kesimin gayri safi milli hasılaya katkısı ya da sanayide girdilerin tarımdan türemesi bir yandan, bu kesimlerdeki üretime talebin önemli ölçüde nüfusun %70-80'inin çalıştığı tarımdan kaynaklanması diğer yandan, ekonominin büyümesi kadar istikrarı ya da istikrarsızlığını da tarımla ilişkili kılıyordu. Bu açıdan Cumhuriyet'in kuruluşunu izleyen yaklaşık yarım yüzyıllık sürede ekonomide yaşanan istikrarsızlık ve krizler bir veya diğer biçimde tarımla bağlantılı oluyordu. Ekonomideki istikrarsızlığın bir kaynağı kuru tarım tekniği ile çok ilkel koşullarda üretilen tahılların doğa şartlarına göre yıllık verim değişmeleri ve veya bitki ve hayvan hastalıklarının zararlarının yarattığı şiddetli ürün değişmeleri oluyordu. Diğer istikrarsızlık kaynağı ise dünyadaki talep daralmalarına bağlı olarak ihraç edilen tarımsal ürünlerin dış ticaret hatlarındaki şiddetli düşüşlerdi. Nitekim Büyük Dünya Bunalımı'nın 1929 Türkiye'ye yansıması bu son etkenden kaynaklanmış, araya kötü ürün yılları ile birlikte Osmanlı duyun-u umumiye borçlarının ödenmesine geçiş gibi önemli bir diğer etken karışmıştı. Sonuncu hariç aynı etkenlerin 1958 krizine giden süreçte yine farklı öğelerin katılımıyla başarılı rol oynadığı görülüyordu. Oysa iç üretim yapısı çeşitlenmiş sanayi ekonomilerinde teknoloji ilerlerken tarımın ekonomideki ağırlığı azaldığı ölçüde tarımdaki verim ve üretim değişmelerinin bütün ekonomiyi etkilemesi söz konusu olmadığı gibi tarım ürünleri dış ticaret hatlarındaki değişmeler için de aynı durum geçerlidir. Buna karşılık günümüzde dahi Afrika ile Orta Amerika'daki fakir ülkelerde hala söz konusu etkiler geçerliliğini koruyor. İhracat milli gelirin yüksek bir oranı olduğu gibi ihracat geliri de muz, kahve, kakao gibi birkaç tarım ürününe bağlıdır. Bu iki koşul bir arada bu ülkeleri söz konusu ürünlerin dış ticaret hatlarına gerek ihracat gelirleri gerek milli gelirleri açısından çok bağlı hale getirmektedir. Gerçekte Türkiye 1923-1970 döneminde dahi tipik bir ihracat ekonomisi değildir. İhracatın gayri safi milli hasıladaki payı 1930 sonrası yıllarda %10'a dahi varmamıştır. Ancak ihracatta 5 adet tarım ürününün tütün, pamuk, fındık, kuru üzüm, kuru incir, ihracat gelirinin 4'te 3'ünden fazla bir kısmını sağlaması bu açıdan önem taşıyor. Dünyadaki konjonktürel talep değişmeleri yanında bu ürünlerin arzındaki elastiklik düşüklüğünden ötürü dış ticaret hatları değişmelerinden ekonominin şiddetle etkilendiği görülür. 2. Tarıma bağlı verim istikrarsızlığının etkileri. Alt başlık 1. Göstergeler. İ. Grafik 1'de 1923-1960 döneminde tarım katma değeri ile birlikte gayri safi yurt içi hasıla değerlerinin nasıl birlikte hareket ettiği zincirleme endeksler kullanılarak gösterilmiştir. Bütün diğer değişkenlerin tarımla birlikte aynı yönde ve neredeyse aynı oranda hareket ettiği tarım üretimindeki gerilemeleri diğer kesimlerin aynen izlediği çok belirgindir. Oysa 1970 sonrası yıllarda tarımdaki verim değişmelerine bağlı üretim değişmelerinin etkisi giderek önemsizleşmiştir. Bunun bir nedeni teknoloji ilerledikçe bitki hayvan zararlıları ve hava şartlarından kaynaklanan tarımdaki verim değişmelerinin hafiflemesi, tarımsal üretim ve gayri safi milli hasıla üzerindeki dışsal değişkenlerin etkilerinin giderek azalmasıdır. İkinci nedeni ise ekonomi sanayileştikçe ve iç yapısı çeşitlendikçe tarımın gayri safi milli hasıladaki payının giderek azalması ve tarım dışı kesimlerde yaratılan katma değerin tarımdan giderek bağımsızlaşmasıdır. Nitekim 1980'li yıllara gelindiğinde tarımın payı gayri safi milli hasılada %25'in 2000'li yıllara gelindiğinde %15'in altına inmiştir. Grafik 2'de 1962-1974 dönemi için tarım, ticaret, ulaştırma ve imalat sanayi zincirleme endeksleri görülebilir. Grafik açıkça 1960 yılların ortasından itibaren tarımsal üretimden diğer kesimlerdeki değişmelerin bağımsızlaştığını ortaya koymaktadır. Buna göre 1923-1959 dönemine oranla 1962-1974 döneminde ekonominin tarım dışı kesimleri tarımdaki istikrarsızlıktan giderek daha az etkilenir olmuştur. Alt başlık 2. İktisat kuramında tarımda yıllık verim değişmeleri ve krizler. İç yapısı çeşitlenmemiş bir geri kalmış ülkede tarımsal üretim ve nihai tüketimde önemli yer kapsayan bir ürün veya ürün grubunun yıllık verim değişmeleri yalnız tarımsal gelir değil, bütün ekonomide faaliyet hacmini etkileyebileceği konjonktür dalgaları kuramında yer almıştır. Buna göre özellikle kurak bölgelerdeki geri kalmış ülkelerde ürünlerin büyüme dönemindeki yağış miktarının devresel değişme göstermesi adeta konjonktür dalgalarına benzeyen milli gelir ve istihdam seviyesi değişmelerine yol açabilir. Gerçekten de ele aldığımız dönemde Türkiye, Hindistan, Orta ve Yakın Doğu ile diğer kurak bölge ülkelerinde S. Jevons ve H. D. Moore tarafından 19. yüzyıl ileri sürülen konjonktür teorisini doğrular nitelikte milli gelir ve istihdam seviyesi değişmeleri gözlenmiştir. Jevons, güneş lekeleri ile yağmur miktarı arasındaki ilişkiden hareket ederek ekonomide faaliyet hacmindeki değişmeleri, onu izleyen Moore, yağmur devreleri ile faaliyet hacmi değişmeleri ilişkisini incelemiştir. Güneş lekeleri ile yağmur devreleri arasındaki meteorolojik ilişki bir tarafa bırakılırsa her ikisinin kuramları geri kalmış kurak bölgelerde doğrulanmaktadır. Jevons, İngiliz kolonilerindeki kuraklığın gelir düşüşüne ve açlığa sebep olduğunu, bunun da İngiltere'den yapılan dokuma ithalatını azalttığını söylemekteydi. Moore'un biraz daha işlenmiş teorisi, tarımsal ham maddelerin kuraklık dolayısıyla fiyatları yükseldiğinde, talep elastikliği düşüklüğünden ötürü sanayide girdi maliyetini artırarak katma değeri azalttığını, gıda fiyatları arttığı için reel işçi ücretleri de düşmeyince sonuçta sanayi karların düştüğünü, dolayısıyla yatırımların azaldığını belirtmekteydi. Aynı durum gıda maddelerinde söz konusuydu. Bunların göreli fiyatındaki artış nominal ücretleri artırırken talep elastikliği düşük olduğu için gıda gideri nominal ücretleri artırırken harcamaların daha büyük kısmını mahsettiğinde sanayi mamullerine talep azalıyordu. Yani tarımın doğrudan etkileri yanında sanayi mamulleri talebi ve sanayide karlar üzerinde dolaylı etkileri ortaya çıkmaktaydı. Bu da ekonominin bütününde devresel iniş ve çıkışlara yol açıyordu. Kısacası iktisat kuramı geçmiş dünyada İngiltere'nin konjonktürel iniş çıkışlarına, Hindistan'daki tarımsal üretim iniş çıkışlarında açıklama aramaktan geri kalmamıştı. 1929 ve 1958 krizleri bağlamında izleyen bölümlerde vurgulanansa yukarıdaki yaklaşımdan biraz farklıdır. Çünkü konjonktürel iniş çıkışları devresel kuraklık bolluk gibi bir temele oturtmak savı yoktur. Vurgulanan ve grafiklerde gözlenen milli gelir iniş çıkışlarının tarım üretimiyle kuramların vurguladığı etkiler yoluyla diğer sektörlere intikalidir. Ekonominin zaten inişe geçtiği bir ortamda yaşanan bir kötü ürün yılında ayrıca ortamı daha da kötüleştiren etkiler yarattığıdır. Bunun temelde ihracatı düşürüp ithalat gereğini artırmakla ortaya çıktığını bu dönemde yaşanan söz konusu iki krizde gözlenen sonuçlar açıkça göstermektedir. 3. Dış ticaret hatlarında DTH şöyle tanımlanır. FX ihraç, FM ithal malları fiyatları endeksini 0 ve 1 zaman dönemini gösterirse FX 1 bölü FM 1 bölü FX 0 bölü FM 0. Buna net dış ticaret hatları denir. Dış ticaret haddi gelir ve verim esasına göre de hesaplanabilirse de en yaygın kullanımı fiyatlar üzerinde hesaplanan metinde kullandığımız biçimidir.